Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, yeni bir İrfan Gündemi programıyla daha karşınızdayız. Kıymetli hocam, Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ile bugün inşallah kısmet olursa son günlerde vefat eden acı kayıplarımız, kardeşlerimiz, İHH gönülleri hakkında bir özel oturum, bir özel meclis inşallah niyet ediyoruz. Bu hadise yüreğimizi yaktı. İçimizi dağladı ve milletçe aslında hepimizi bir teessüre gark etti. Allah-u Teala bu kardeşlerimize rahmet eylesin. Acılı ailelerine sabırlar ihsan eylesin.
Amin.
Bendeniz bugün hocamızla inşallah bu konunun detaylarını ve hocamızın yüreğinde yankılandırdığı o tecellileri, manaları konuşmak istiyorum inşallah. Kıymetli hocam tekrardan başımız sağ olsun.
Evet, hepimizin başı sağ olsun. Allah makamları cennet eylesin. Hakikaten Yunus'un dediği gibi genç ölümü gök ekini biçmek gibi diyor ya. Hem genç insanlar hem hizmette koşuşturan insanlar bunların böyle elin bir kaza sonucunda uçup gitmeleri inşallah şehit olmuşlardır. Öyle
inşallah
temenni ederiz. Gerçekten üzüntüye gark etti. Bütün kamuoyun herkesin vicdanı çok etkilendi. Hepimiz üzüldük. Kolay değil. Hem de 4 tanesi birden yani. Hani böyle 1-2 de değil. 4 kişinin birden şehit olması hepimizi çok üzüntüye gark etti. Ama tesellimiz inşallah şehit olmuşlardır temennisindeyiz.
Çünkü evet hocam. Evet. İsterseniz burayı hocam evet. Burada konuşalım. Çünkü onların vefatını duyar duymaz bizim gönlümüzden hemen böyle Rabbimiz şehadetlerini kabul et cümleleri geçti.
Evet.
Yani tüm Türkiye'de bu noktada onların şehit olduğuna dair bir hüsnü zan besledi.
Şimdi tabii bizim şehitlik algımızda böyle bir şey var. Şehitliği biz 3 derecede, 3 türde değerlendiriyoruz genellikle. Yani bir hakiki şehitlik var, bir hükmî şehitlik var, bir de itibari şehitlik var. Hakiki şehitlik gerçekten din, diyanet, vatan, millet, bayrak uğruna doğrudan savaş esnasında, mücadele esnasında varlığını ortaya koyarak, canını ortaya koyarak cihad eden, mukatele eden, savaşan insanların yani muharebe meydanlarında, muharebe sırasında vefatını biz hakiki, tam, gerçek böyle şehit olarak değerlendiriyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de de geçen işte Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلِ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Yani sizin bilmediğiniz şekilde onlar diridirler ayet-i kerimesinde. Onlara sakın ölüler demeyin buyuruyor Allah Teala. Bu gerçekten muharebe ve cihat meydanında öldürülenler için hakiki şehitlik diye bir mertebe. Allah'ın lütfettiği, peygamberimizin uzun uzun anlattığı, hatta peygamberimizin ben de şehit olup tekrar dirilmeyi, tekrar 10 defa böyle tekrarlıyor, tekrar şehit muharebe meydanında şehit olmayı, tekrar dirilmeyi arzu ederdim buyuruyor. Ve şehidin de bu arzuyla dünyaya dönmek istediğini ifade ediyor. Dolayısıyla burada bir özendirme var. Bu hakiki şehitlik. Bir de hükmî şehitlik var. Hükmî şehitlik de yani doğrudan savaş meydanında savaşan gibi değil ama yani bir takım zorluklar sebebiyle göçük altında kalan depremde, selde yani beşer takatinin fevkinde bir takım tabii olaylarla hayatını kaybeden, doğum esnasında canını kaybeden anneler gibi bu türden insanların da bir takım salgın hastalıklar sebebiyle tüm işte tedavi imkanları arayıp da bir türlü amansız dertlerden dolayı ölenlerin de şehitliğe muhatap olacağı şeklinde hadis-i şerifler var. O hadis-i şerifi buradan hemen ben sizlerle de metnini de paylaşmak isterim. Dolayısıyla o bize bunu ifade ediyor. Yani hükmî şehitliğin ne anlama geldiğini ifade ediyor. Şöyle hadisler, iki tane hadis-i şerif var bu konuda. Birisi Eşşühedâ'u hamsetun el mat'ûnu vel mebutûn vel garîk ve sahibul hedn ve şehîd fî sebîllâh. 5 tür şehitlik vardır diyor Peygamber aleyhissalâtu vesselâm. Buhari'de geçen bir rivayet bu. Efendim birincisi işte bulaşıcı hastalığa şey yapan, tutulan kimse, karın ağrısı ve ishal sebebiyle yani tedavi edilemeyen bir hastalık sebebiyle vefat edenler, denizde boğulanlar, suda boğulanlar daha doğrusu, göçük altında kalanlar, sahibül hedim, ve Allah yolunda savaşırken öldürenler diye bir rivayet var. Bir de Ebu Davud'dan gelen rivayette, yani malı için, malını korumak için mala yapılan tasaddi sırasında kişinin onu savunurken öldürülmesi de şehitlik makamını gerektiriyor. Kan için, kanını, canını korurken öldürülen kimsenin de bu manada olduğunu, dini için öldürülenin şehit olduğunu, ehli iyali için öldürülenin de şehit olduğunu ifade ediyor ki bu hadislerden böyle büyük bir şehitlik olduğunu anlıyoruz ki bu kardeşlerimiz hakikaten zaten hizmet için koşuştururken, yani Allah adına fi sebilillah dediğimiz manada bir hizmet için koştururken canlarını bir kaza sonucunda, elin bir kaza. Yani kaza zaten başlı başına bu hadis-i şerifin kapsamına giren bir olay.
Çünkü bir nevi göçük altında tabii, kalmış aynen, oluyorlar.
Aynen. Kendi iradeleri dışında olan bir hadiseyle canlarını kaybetmeleri. Bir de onların çıktıkları yolculuk, yapmak istedikleri hizmet alanında olaya baktığınız zaman o da gerçekten bir şehitliği hak edecek kadar önemli bir şey. Şehit zaten kelime anlamı itibariyle önemli bir derinlik ifade ediyor. Şehit kelimesi Arapça bilenler bilirler. Fa'ilun vezinde bir defa sıfatı müşebbehe dediğimiz bir özün. Yani hem ismi fa'il manası var hem ismi meful manası var. Şehit hem şahit yani gören demek, hem meşhud yani görülen demek. Gören yani şehit olan kimse öbür alemde makamını görerek gittiği için şehit denilmiştir deniliyor. Şehit görülen meşhud manası da yani onun değerleri uğrunda fedai can ettiği, kendini canını feda ettiği başkaları tarafından görülmekte, müşahede edilmekte, kayıt altına alınmaktadır. Dolayısıyla şehit kimse bir varlık ortaya koyuyor. Yani kendi canını feda etmek suretiyle bir fedakarlık ortaya koyuyor. Bu da diğerleri tarafından görülmüş oluyor. O yüzden buna şehit deniliyor. Hem hadiste hem ayet-i kerimedeki şehit kelimesinden anlaşılan bu.
Burayı biraz daha hocam belki izleyicilerimizden ya da dinleyicilerimizden konuya tam vakıf olmayanlar vardı. Onlar için açmış olayım. Yani bu dört kardeşimiz hem İHH'da hem Yedi Hilal'de hem de Baykar'da aslında çeşitli vazifeleri var. Ve Bursa'ya bir milli teknoloji hamlesi kapsamında bir gençlerin bulunduğu kampa eğitim vermeye gidiyorlar. Ve müthiş, gönüllü bir şekilde müthiş bilgilerini paylaşıyorlar, vakitlerini paylaşıyorlar. Ve o çocuklar yani daha önceden de böyleler. Belki yani 10 senedir yaşları en fazla 26. Maşallah. Tarık Kesekçi 26 yaşında en büyükleri.
Evet.
Sanırım Murat Cankaya da en küçükleri o da 21 yaşında. Canım. Yani 26 ile 21 arası diğerleri 25-24 evet, yaşlarında. Yani bu kardeşlerin hani bizim dediğiniz gibi hocam bu hükmü şehitliğe girebilmeleri noktasında bir üst nüzanımız ve şeyi de zemin
şehadetimiz
de var.
Şehadetimiz de var. Zemin de var. Doğru söylüyorsunuz. Bu bakımdan inşallah bunların biz şehit olarak Rabbimiz katına ulaştıklarını düşünüyoruz. Öyle inanıyoruz. Öyle şahitlik ediyoruz. Siz, bakın siz evet yakından efendim tanıyan evet bir efendim arkadaşı olarak, dostu olarak bunu söylüyorsunuz. Bizler de hani kamuoyundan, basında çıkanlardan gördüğümüz kadarıyla bütün insanları ve insanlığımızı bu kadar teessüre gark eden bu fedakar genç arkadaşlarımızın inşallah bize şehit olduklarına inanıyoruz ve öyle temenni ediyoruz. Çünkü yani bir ideale baş koymak, yani bir insanın bir davası için, hedefi için canını ortaya koyabilmesi, bunun için risk alabilmesi gerçekten işte başını bir davaya satan kahraman gibi diyor ya Üstad Necip Fazıl, böyle bir kahramanlık bu. Yani insanın canından geçmesi efendim çok kolay bir iş değil. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın mancınıkla ateşe atılırken gelen Cebrail Aleyhisselam'a yani sana mı ihtiyacım yok, Allah görüyor beni diyerek göze alabildiği bu riski bu peygamber olmayan bu gençlerin göze alarak yola çıkmaları, koşuşturmaları, efendime söyleyeyim fedai can etmeleri gerçekten çok takdire şayan bir husus. Allah makamları cennet etsin.
Amin.
Geride kalan aile efradına, arkadaşlarına, dostlarına sabrı cemil niyaz ederiz. Kolay değil. Çünkü hakikaten ortada kaybolan gencecik yavrular, bunlar hem ailelerin ümidiydi, hem milletimizin ümidiydi. Yani
evet, evet,
bunlar gelecek için gerçekten çok değerli değerlerimizdi bizim. Ama Cenab-ı Hak öyle murad etmiş. Bu kader meselesi böyle tecelli etmiş. Biz ona sem'an ve tav'a yani duyduk ve boyun eğdik demekten başka bir şey yapma şansımız yok. İlahi takdir böyleymiş. Dolayısıyla inşallah biz buna inanıyoruz. Üçüncü şehitlik ise itibari şehitliktir. Yani şehitlik derdi veya şeyi olmadan bir şekilde bir savaşa katılıp efendim diğerleriyle beraber ölen kimse de şehit itibar olunur. Şehit olduğuna itibar olunur ama onun niyeti eğer şey değilse, efendim Allah ve Allah'ın rızası değilse o sadece şehit gibi görünür de ama öbür taraftaki karşılaşacağı onu Allah bilir artık yani.
Yani biz, şeklen belki şehit olmuştur. Evet. Ama işin mahiyetini bilemeyebiliriz.
Hadislerde bununla ilgili çok önemli şeyler var. Yani her savaşta öldürülen mutlaka hakiki şehit mertebesine erememiş olabilir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle savaşta öldürülen kişiler için yani belki birinin yana zarar vermiştir. Birinin bilmem nesini çalmıştır ve dokunmuştur falan şeklindeki uyarılar var Efendimizin. Dolayısıyla oradan da biliyoruz ki yani asıl saadette veya başka zamanlarda savaşa katıldığı halde özünde ve niyetinde efendim şehit olmak, bir davayı ila etmek gibi derdi olmadan katıldıkları için onlar itibarlı şehittir ama gerçek manada, hakiki manada şehit adetmek onları mümkün değildir.
Bunları hocam bizim yani itibari şehitlerle ilgili hüküm kıyamet gününde Cenab-ı Hakk'ın
takdiri. Onu vereceğiz. Biz yani, insan olarak öyle itibar ediyoruz. Yani evet. Savaşta öldürülmüştür bu. Dolayısıyla biz buna şehit deriz.
Yoksa itibar, öyle, ama, biz demeyiz hani. Tabii. İşte bu şu yüzden bakmadık. Katılmıştı. Bu şu niyetle gitmişti.
Kalbin yarı bakmadık. Onu bilemeyiz. Öyle bir derdimiz de asla olamaz. Ama yani şu ayrıntı da bilmeliyiz. Yani hakiki şehitle yani derdi, davası, hedefi, gayesi Allah ve Resulü olan, bayrak sancak olan bir insanla yani usulen oraya katılan arasında hüküm ve itibar bakımından bir fark olduğunu bilmeliyiz. Yani dolayısıyla niyetlerimizi bu manada tasrih etmek adına bu önemli. Yani bir savaşa katılan bir adamın, bir cihada katılan bir insanın hedefinin Allah ve rızası olması, bayrak davasında olması gerektiği gerçeğini vurgulamak gerekiyor. Bunun için söylüyoruz bunu. Ama şehitliğin berekatından istifade ile hükmü olanlar da ondan istifade edecekler. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tür tebşiratı, müjdeleri bulunmaktadır. Onun için insanlar bir şekilde hayatlarına böyle bir şey yazılmış karşılığına çıktıkları zaman bundan meyus olmamalı, bundan dolayı mükedder olmamalı, takdir böyleymiş deyip teslim olmalılar. O tarafı önemli bu işin. Zaten bizim kader planımızda da biz her şeyin ilahi kaderle olduğuna inanıyoruz. Yani kainatta hiçbir yaprağın bile izni ilahi olmadan deprenmediğini düşünüyoruz. Dolayısıyla öyle olunca kadere inanan insanın problem değil bu. Ama yani yine de bir hükmü şehitlik diye bir şey var. Kural var. Efendimizin bize öğrettiği bir tasnif var. O tasnifte yani bu tür acılı bir takım hastalıklarla, doğum sancısıyla, göçük altında, depremde, yangında vesaire de ölen insanların da yani hebaen mensura gitmediklerini, aksine onların da şehit mertebesinde bir ölümle Rablarına kavuştuklarını Peygamberimiz bize müjdeliyor. Hele bu genç kardeşlerimiz. Bunlar çok daha farklı bir boyutta bir dava için, bir hizmet için gitmişler ve yolda bir trafik kazasıyla ecel yakalamış kendilerine yapalım.
Bir adammışlıkları var değil mi hocam bu arkadaşların?
Kesinlikle. Yani sizin siz daha yakın tanıyorsunuz.
Evet hocam.
Bunlar yani cumartesi pazar hafta sonunda kendi istirahatlerinden efendime söyleyeyim kendilerine ayıracakları zamandan ayırarak bu tür hizmetleri ihtiyar etmiş insanlar. Bu tabii çok önemli bir şey. Yani insanın istirahata ayırabileceği, efendim herkesin eğlenmeye vakit ayırdığı bir esnada sizin bir dava için işte bulunduğunuz yerden başka yere gidip orada insanları aydınlatmak üzere bir takım eylemler, işlemler yapmanız, insanların gönüllerine dokunmanız çok anlamlı bir şey bu. Yani çok
infak bir şey. Bir açıdan.
Tabii infak zaten böyle bir şey. Yani infak dediğimiz şey Allah Teala Hazretleri "Ve enfiku" diyor Kur'an-ı Kerim'de. "Fî sebîlillâh ve lâ tulkû bi eydîkum ilet tehlüke ve ahsinû innallâhe yuhibbul muhsinîn." Bu çok Bakara suresinde etkileyici bir ayet-i kerime. "Ve enfikû fî sebîlillâh" diyor Allah Teala. Yani inananlara Allah yolunda infak edin. Tasrih etmiyor. Neyi infak edeceğiz? Yani meful yok.
Yani bir geniş beyan yok. Açıklama yok bu manada.
Geniş beyan var. Tasrih yok.
Şey yok yani daraltma yok.
Daraltma yok. Yani mukayyet değil. Mutlak manada söylüyor. Ve enfikû fî sebîlillâh. Allah yolunda infak edin. Neyi? Yani enfusekum, envalekum, evladekum, evkatekum. Sayın ya arkasından. Yani sizin infak edebileceğiniz ne varsa. Yani buna canlarınız dahildir. Mallarınız hemen hatıra gelendir. Vakitlerinizdir, zamanlarınızdır, imkanlarınızdır, mekanlarınızdır,
bilgi,
bilginizdir,
enerji, efendim, aşk, heyecan.
Tabii yani birikiminizdir, entelektüel birikiminiz de infaka söz konusu olan, infaka söz konusu olan bir şeydir. Yani ben Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'den dinlemiştim. Allah rahmet etsin. Abdurrahman Efendi işte 17-18'li yaşlarda Esat Erbili Hazretleri'nin Erenköy Kazasker'deki köşküne geliyor. O zamanlar tekkeler kapatılmış. 1925-26'da. Hocası da onun talebelerinden, ihvanından Abdülgafur Efendi. Demiş ki evladım git işte şeyde Kazasker'de evi var. Git oraya. Orada bir sohbet öncesine veya sonrasında bir Kur'an-ı Kerim okursun. Ziyaret edersin. Elini öp duasını al. Yeni hafız olmuş o zaman da Abdurrahman Efendi. Genç bir delikanlı. Gelmiş ve bir aşr-ı şerif okumuş sohbetin önünde veya sonunda neyse. Tabii çok güzel okuyor Abdurrahman Efendi. 70 yaşında, 80 yaşında çok güzel okurdu malum. Çok beğenmiş, hoşuna gitmiş. Siz demiş, kimin talebesiniz evladım, nereden geliyorsunuz demiş. Ben Hendek'ten geliyorum demiş. Ben demiş, Abdülgafur Efendi'nin talebesiyim demiş. Ha, bizim Abdülgafur'un mu demiş. Orada onun
yetiştiricisi. O yollayan zat.
Evet, yollayan zat. Evet efendim, Allah Allah, Allah Allah. Onun böyle maharetleri vardı da bize niye hiç infak etmemişti demiş. Bak çok önemli. Bize niye hiç infak etmemişti? Yani kendisinin hafız olduğunu, güzel Kur'an okuduğunu filan hiç söylememiş. Sadece talebesi bize infak etmedi diye söylüyor. Bakın çok önemli bir şey. Yani Kur'an okumayı, güzel Kur'an okumayı, dinlemeyi, dinletmeyi bile infak kapsamına koyuyor. Çünkü bu ayette de öyle diyor. وَاَنْفِكُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda infak edin. Yani sesiniz varsa sesinizi, nefesiniz varsa nefesinizi, gücünüz varsa gücünüzü, malınız varsa malınızı, canınız varsa canınızı Allah için ama. Fî sebîlillah. Allah yolunda infak edin. Arkasından daha önemli. Ve lâ tülkû bi eydîkum ile tehlike. Yani kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın. Şimdi bu ayetle, ayetin bu kısmı ile bu ikinci kısmı arasındaki münasebet nedir?
Evet hocam, bu akla geliyor.
Cali bir dikkat. İşte bunun izahını Ebu Eyyub el-Ensari'den dinlemek lazım. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri diyor ki, İstanbul'un fethi için Muaviye'nin olduğu Yezid zamanında İstanbul'a muhasaraya geliyor. Ebu Eyyub el-Ensari şu Eyüp Sultan
şu an burada.
Evet,
İstanbul'u taşlandıran sultan. Muhterem,
buraya geliyor. Ve o savaş esnasında, muhasara sırasında işte Rumlar surun dışına çıkmışlar. Oradan şeyi koruyorlar, İstanbul'u koruyorlar surların dışında. Müslümanlardan da birkaç süvari onların üzerine doğru atlarını sürerek yani surdan onları yarıp sura girmek istiyorlar.
Civan mertlik yapıyorlar yani, adeta.
Yiğitlik yapıyorlar. Tabii orada da kılıç, kalkan, ok neyse şakır şakır yağıyor bunların hepsi. Oradan birileri de ya bunlar ayete münafi hareket ediyorlar. Yani Allah kendinizi tehlikeye atmayın diyor. Bunlar tehlikeye atıyorlar kendilerini. Yani atlarıyla süvari olarak okçuların ve kılıç kalkan ekibinin önden geçmelerini bu ayete münafi görüyorlar.
Allah çünkü kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın diyor. Diye
bir hüküm var.
Bunlar bizim sahabe efendilerimiz atıyor.
Aynen.
O da diyorlar ki ya o, böyle şey olmaz.
Şey diyor ki Ebu Eyyub Ensari Hazretleri o zaman diyor ki yok diyor. Ben diyor bu ayet-i kerimenin sebebi nüzulünü biliyorum diyor. Bu ayet bizim hakkımızda nazil oldu diyor. Biz diyor Medineli Ensar yazıyor. Mekkeli muhacirler geldiler. Onlarla mallarımızı paylaştık ve hakikaten hayatımızı İslam'a adadık ve İslam Allah'ın yardımıyla izzet buldu ve Mekke'nin fethiyle de belli bir doruk noktaya ulaştı. Biz de artık dedik ya yani biz bundan sonra çok fazla kendimizi telef etmenin anlamı yok. Yani İslam izzet buldu, Müslümanlar güçlendi. Biz de yavaş yavaş kendi işlerimize dönelim. İşimizin başında olalım, para kazanalım, dünyalık gidişatımızı bir gözden geçirmiş olalım diye düşündük diyor.
Yani jübile yapalım.
Yani artık nasıl bize ihtiyaç kalmadı bırakalım. Bu manada diye düşündük diyor. Tam bunun üzerine indi diyor. Allah Teala hayır siz infaka devam edin. Enfikû fî sebîlillâh. Yani Allah yolunda infak etmeye devam edin. Ve lâ tülkû bi eydîkum ile tehlike. Kendi ellerinizle kendi tehlikeye atmayın. Siz infaka devam etmezseniz, siz düşmana hazırlık olmazsanız düşman güçlenir ve sizin grubunuzu, taifenizi, ordunuzu darmadağın eder, mağlup olursunuz. Dolayısıyla siz bu ihmalinizden, infak ihmalinizden, İslam adına yapacağınız çalışma ihmalinden dolayı Allah nezdinde mesul olursunuz diye bizeydi bu ayeti kerimenin hükmü diyerek ayetin sebebi nüzulüyle buna cevap veriyor. Hakikaten çok önemli ve
ibretlik,
kapsamlı bir iş. Ayetin devamı daha da etkin ve müessir. Orada Allah Teala ne diyor musunuz? Ve ahsinu. Bakın orada da ve ahsinu, ihsan edin diyor. Şimdi orada da meful yok. Ve ahsinu, ihsan etmek, yani ihsan kelimesinin çok farklı anlamları var. Mesela kelimenin kökü hüsn, güzellik demek. Ahsene, güzel yapmak demek. İhsan etmek, vermek manası da var. Efendim, bir işin hakkını vermek manası da var. Keza Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmek manası da var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o meşhur Cibril hadisi diye bilinen hadis-i şerifinin üçüncü olarak Cibril'in peygamberimize sorduğu şeylerden birisi de ihsandır. Yani peygamberimize mel İslamu ya Resulallah ve mel imanu ya Resulallah ve mel ihsanu ya Resulallah diye üç tane şeyi peş peşe soruyor. Peygamberimiz de İslam deyince İslam'ın beş şartını sayıyor. İman deyince imanın altı esasını sayıyor. İhsan nedir ya Resulallah diye sorunca da el ihsanu en te'abudallaha ke enneke terahu fe in lem tekün terahu fe innehu yarak diyor. Yani Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmendir. Her ne kadar sen onu göremiyorsan da onun seni gördüğü duygusuyla yapmandır bu işi diye. Yani buradaki bu ve ehsinu, siz yani yaptığınız işi iyi yapın, ihsan üzere yapın, Allah'ı görüyormuşçasına yapın, hakkını verin gibi manalar var.
Çok katmanlı.
Çok katmanlı. Devamındaki ifadesinde inna Allahe yuhibbul muhsinin. Allah ihsan ehlini, yani kendisini görüyormuşçasına kulluk eden kimseleri sever. İhsan ehlini. Çünkü ihsan, İslam, iman ve ihsan diye bir sıralama var işte o hadis-i şerifte. Yani İslam biraz işin dışı, zahiri, dış organlarla görülen kısmı. İman kalbe müteallik kısmı. İhsan ise ikisini de birleştiren, hem kalpteki hem dış organlardakini bir denge içinde birleştiren bir şey. Ve ihsanın bir de işin hakkını vermek manası var. İtkan da diyor hadis-i şerifte Efendimiz ona. Ve bir hadiste şöyle buyuruluyor. Allah Teala bir iş yaptığı zaman o yaptığı işi ihsan ile, itkan ile, içine sindirerek yapanı sever. Ne zaman söylüyor bunu? Çok enteresan. Oğlu İbrahim'in, küçük oğlu, Mariye'den olan oğlu İbrahim'in vefatı sırasında sahabilerine vefat ettiğini, oğlunun ve bir mezar kazılması gerektiğini söylüyor. Onlar mezar kazmak üzere gidiyorlar. Peygamberimiz kendisi tecihiz ve tekfin işlemlerini yapıyor. Yani yıkıyor ve kefenliyor yavrusunu. Sonra kucağına alıp işte cenaze namazından sonra defnedilecek. O defin işlemi için kazılan çukurun, mezar çukurunun eğri büğrü olduğunu görüyor Peygamberimiz. Yani kazanlar itina etmemişler. Biraz yamuk kazmışlar.
Hızlı acele etmişler belki.
Acele etmişler belki. Belki de işin farkında değiller. Yani evet. Bunun çok önemli olmadığını düşünüyorlar. Öyle olduğu anlaşılıyor. Çünkü Peygamberimiz mezarın öyle eğri büğrü olduğunu görünce kazmayı alıyor veya baltayı. Şöyle toprağı kenarlarından düzeltiyor. Eğri olan yerleri düzgün hale getiriyor. Sahabiler de biraz tabii mahcup da oluyor herhalde ki ya Resulallah, biraz sonra nasıl olsa toprak atacağız, yani kaybolacak o iyilikler, büyüklükler, niye bu kadar telaş ediyorsunuz, yoruyorsunuz kendinizi falan deyince Peygamberimizin verdiği cevap çok önemli. Diyor ki Allah bir iş yaptığı zaman onu ihsan ile yapanı, yani Allah'ı görüyormuşçasına düzgün yapanı, hakkını vererek yapanı ve içine sindireni sever diyor. Ve bunu burada söylüyor. Yani bir mezar kazma sırasında bile ihmal etmeyin. Yani nasıl
kapanacak?
Evet. Nasıl en iyi olacaksa öyle yapın. Hakkını verir. Hakikaten bu bir Müslüman için de bu bir ölçüdür.
Çok büyük bir hedef.
Çok mühim bir ölçü. Çünkü Allah Teala bir başka ayet-i kerimede de Tevbe suresinde Es-sâbikûne levelûn minel mühâcirine vel ensâr vellezîne tebaûhum ihsân diyor. Yani müminlerin önde gelenler kimlerdir? Muhacirlerdir. Mekke'den Medine'ye gelen Mekkeli muhacirlerdir. Sonra onlara yardım eden, onlara kucak açan, hanelerini açan, gönüllerini açan ensardır. Üçüncü olarak da ihsan duygusuyla, yani işin hakkını vererek, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk ederek onların ardından gidenlerdir diyerek buradaki bu ihsan kelimesinin daha bir geniş kapsamını, açılımını ortaya koyuyor. Oradan baktığınız zaman konuya gerçekten bu olayla birleştirdiğinizde yani işte sebeb-i nüzul olarak ifade edilen Ebu Eyyub el-Ensari'nin olayıyla birleştirdiğinizde yani hayatımızın devamı, kaliteli bir İslami hayatın yaşanması için ihsanın ve infakın ne kadar birbirini bütünleyen şeyler olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü Allah Teala önce infak edin Allah yolunda diyor. Sonra sakın ha kendinizi tehlikeye atmayın diyor. Sonra infak ederken de kendinizi tehlikeye atmazken de ihsan üzere olun. Yani Allah'ı görüyormuşçasına yapın bu işleri. Duyarlı olun. Hakkını verin. Sonra Allah ihsan ehlini sever buyurarak şeyi daha da derinleştiriyor. Dolayısıyla buradan baktığımız zaman hayatın ihsan kavramı çerçevesinde yaşanması ve buna göre yönlendirilmesi çok önemli. O gençlerin sosyal medyada dolaşan bir şeyi var. Yani defterlerinde bulunmuş notlar.
Onlar notları çok
var mı?
Var hocam. Ben de bir yandan açayım.
Onlar bence mesela aslında bu ihsan kavramında çağrıştıran, hayatı nasıl yaşadıklarını gösteren çok değerli hayat ölçüleri kıvamında. Yani bunları duyunca, okuyunca insan yani o çocukların ana hedeflerinin, gayelerinin bir davaya adanmış olmanın ruhunda olduklarını, hani yardan da serden de geçebildiklerini gösteriyor. Hani sen de geçebilirsin, yardan, adan, serden, senin de sana okuyamaz veren diyor ya şair. O adanmışlık ruhunda olduklarını görüyorsunuz.
Evet. Hocam gerçekten de öyle. Bir de dediğimiz gibi mesela bir insanın 70'te, 80'de ya da 60'tan sonra hak yoluna dönmesi, biraz dünyanın geçiciliğini fark etmesi, yani ömrüm geçiyor, ah bana deyip biraz daha böyle tırnak içinde gaza basması genel olarak şahit olduğumuz hadiseler. Tabii. Fakat insanın işte 15-25 arasında hak yola koşması, hafta sonlarını ayırması, bilgisini paylaşması, dava şuuru taşıması, bu gibi notları, şimdi okuyacağım notları, böyle odasının duvarına yazıp onu adeta bir pusula, bir rehber edinmesi çok kıymetli.
Yani hayatın hedefi haline getirmişler.
Evet hocam.
Evet, hayatın hedefi haline getirmişler.
Mesela hocam, Allah rahmet eylesin, o kardeşimiz diyor ki, yani bu notları almış, şartlar ne olursa olsun ezanı duyduğunda namaza kalk.
Müthiş bir şey. Yani hakikaten tam nebevi uslup. Yani biz tabii şimdi yaşadığımız dönemde hepimiz bir seküler hayatın içinden geliyoruz. Yani İmam Hatip'te okusak da, İlahiyat Fakültesi'nde okusak, hoca olsak da namaz vaktine göre düzenlemiyoruz hayatımızı. Yani şimdi mesai saatlerimiz var. O mesai saatlerine göre sınıfa giriyoruz, derse giriyoruz, dersten çıkıyoruz, seyrediyoruz. Tabii böyle olunca da bu namaz ibadetiyle ilgili alışkanlıklarımız da biraz ötelenmiş oluyor. Aslında burada çok önemli bir şey söylüyor. Yani aslında 24 saatini ibadet eksenli, ezan eksenli, namaz eksenli yaşayabilen bir Müslümanın gelmesi gereken noktayı söylüyor. Hakikaten bu çok güzel bir şey. Yani hayatın merkezine ezanı ve namazı almak hakikaten tam bir şey, ihsan kıvamı. Yani her an, her daim Cenab-ı Hak ile beraber olduğunu, onun bizi görmekte olduğunu idrak edebilecek bir halet-i ruhiyeye yükselmek manasına önemli bir şey.
Diğer hocam, Kur'an-ı Kerim'i oku, incele, dinle. Küçük zamanları bile yararsız işlere ayırma.
Evet, hakikaten çok bir şey. Yani Kur'an-ı Kerim'i okumak ve anlamak zaten bir Müslümanın olmazsa olmazı niteliğinde bir şey. Çünkü Kur'an okunmak için geldi. Yani insanın bu dünyada okuyacağı üç önemli bir şey var. Bir kere önce insan kendini okuyacak. Sonra alemi, evreni, kainatı okuyacak. Varlık alemini okuyacak. Ama en önemlisi Allah'ın bize gönderdiği özel bir mektup gibi, özel bir mesaj gibi olan Kur'an-ı Kerim'i okuyacak. Çünkü Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın kullarına hayatı nasıl yaşayacaklarını, nasıl bir plan çerçevesinde ömür süreceklerini gösteren bir yol haritası gibi. Yani navigasyon cihazı gibi tabiri caizse. Yani duraklarını, hareket noktalarını ve nasıl olduğu zaman iyi insan, iyi Müslüman olabileceğini gösteren çok iyi mesajlarla dolu bir kitap. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da onun canlısı. Yani peygamberimiz canlı Kur'an.
Yaşayan Kur'an.
Evet.
Mesela hocam bir başka not. Maskaralık yapma. Çünkü mücahit bir millet ciddiyetten başka bir şey tanımaz.
Evet, yani şimdi elbette insanın vakur olması, ciddiyetle olması çok önemli bir şey. Yani şaka da belki yapılabilir ama latife latif olsun derler ya, bizde öyle bir tabir var. Latifeniz latif olsun. Yani işte oradaki arkadaşın vurgusu önemli. Maskaralığa kaçmayan, yani eğlenceye, karşısındakini küçümsemeye vardırmayan bir şaka ve latife olmalı ki bir ibret alsın insanlar ondan, bir ders çıkarsınlar. Eyvallah. Ama sadece insanları güldürmek adına maskaralık yapmak ne insanidir ne İslamidir. Yani hem insanların değerini yaralar, hem kişinin yani şahsiyetine zarar verir. O yüzden maskaralıktan la yashar kavmin min kavmin kelimesi, maskara kelimesi bu. La yashar kavmin min kavmin asa en yekun ayet kelimesi, o sehara'dan geliyor. Maskaralık aslında hıyla o. Biz Türkiye'de maskara yapmıştı onu. Yani oyun ve eğlence, alaya almak manasına. Maskaralık da böyle insanları alaya alarak, istihza ederek, küçümseyerek yapılan eğlenceli tavırlara kullanılan bir veya onu yapan insanlara kullanılan bir kelimedir. Ama hiçbir zaman onur şeyi olmayan, birikimi olmayan bir şeydir bu yani. Çok önemli bir şey söylemişler gerçekten.
Tekrardan hatırlatalım. Bu okuduğumuz notlar bu vefat eden ve şehit olduklarına inandığımız dört kardeşimizin içlerinden birinin odasında asılı, kendi hayatına düstur edindiği ilkeler adeta.
Evet.
Mesela bir tanesi de şöyle hocam. En çok günümüzde de yapılan bir meseleye değinilmiş. Kişileri çekiştirmek ve tavırları küçümsemekten sakın. Hayırdan başka bir şey konuşma.
Evet. Şimdi tabii bu kişileri küçümsemek veya işte gıyabında konuşup onun haysiyetiyle oynamak hakikaten Kur'an-ı Kerim'in üzerinde çok durduğu ve asla tecviz etmediği bir şey. Çünkü gıyabında bir insanı küçümseyecek ve onun kusurlarını dile getirecek şekilde yapılacak olan konuşmalar izzetle ve iffetle oynamak demektir. Yani onun izzetiyle, onuruyla oynuyorsunuz demektir. Ve bunun şeyi de insan oradan kendisine pay çıkarır. Yani bu böyle ama ben öyle değilim. Yani bu aslında bir insanın kendi kendi tatminidir. Nefsani bir tatmindir. Dolayısıyla bu tür hastalıklardan çok sakınmak lazım. Yani başkasının omzuna basarak yükselmeye çalışmaktır. Yani onu batırıyor, ben kendisini onun üzerine çıkarıyor. Hayır. Yani şeyde tasavvufi gelenekte halkın içerisinde, nas içerisinde kendini en aşağı görmek gibi metot var, yöntem var. Bayezid Bistami'nin ve diğerlerin söylediği. Ama nefis sürekli kendisini başkalarından farklı görür. Yani ben ona mı benzerim? Ben öyle miyim? Ben farklıyım. Yani insan nefsinde hakikaten böyle bir acayip bir taraf var. Bu tarafın önünü açmamak lazım. Yani insanın böyle başkalarını küçümseyecek, ben onlara benzemem, ben farklıyım şeklindeki duyguyu tatmin edecek ve onun önünü açacak yanlış yaptığımız zaman bunun sonu yok. Yani bu tuzlu suyla hararet teskin etmek gibi bir şey. Yani tuzlu su içen bir adam hararetini teskin edebilir mi? Edemez. Nefsin de siz önünü açarsanız, yani onun en iyi, en güzel, en falan olduğunu hissedecek laflar söylemesine izin verirseniz bunun sonu gelmez. Onun için bir yerde durması lazım. Hele hele başkalarının onurunu rendecek şekilde şeyler kullanmak asla caiz değil. Bir de şey önemli. Davranışla kişiyi ve kişiliği birbirine karıştırmamak lazım. Yani her insanın yanlışı hatası olabilir. Yani o yanlış ve hatanın kişiyle aynileştiğini düşünmek ve onu onunla tanımak ve tanıtmak çok yanlış bir şeydir. Yani Efendimizin uygulamalarında ve Kur'an'ın bize öğrettiği uygulamalarda asla kişilerin günahlarıyla, kusurlarıyla tanınması gibi bir tavır yok. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki فَاِنْ أَسَوْكَ فَكُلْ اِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. Yani onlar sana itaat etmezlerse, sözünü demezlerse فَكُلْ اِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. Yani ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de, ama sizden uzağım de demiyor. Bakın minkum demiyor. Mimma ta'malun diyor.
Yani onlar, yaptıklarınızdan uzağım.
Yani
sizin bu yaptığınızı değiştirirseniz
bu davranışınıza katılmıyorum. Bu davranışınız bana yiran geldi. De yeter.
Yani ama, hocam o zaman genelleme yapmayın diyorsunuz.
Genelleme
yani bir davranış hatasından bir kişiyi o davranışın içine koyup
bitirmeyin.
Bir çukura atıp yok etmeyin.
Aynen. Aynen böyle Ebu Derda böyle söylüyor. Ebu Derda radıyallahu anh var, sahabe-i ikramdan. Suriye'de, Şam'da kadılık da yapmıştır. O kadıya, kadı olarak tayin edildiğinde Şam'a, bir zattan bahsediliyor ama hep böyle şeyle, kötülüklerinden, haramla düştüğünden vesaire falan falan aleyhinde konuşuluyor meclislerde, toplantılarda. Canı sıkılıyor şeyin, Ebu Derda'nın. Yani günahla kişinin bu kadar aynileştirilmiş olması İran geliyor, hoşuna gitmiyor onun. En son diyor ki, bir insan diyor bir kuyuya düşse ne yaparsınız? Yapacağız diyorlar. Elim uzatırız veya ip uzatırız, neyse daha çukurdaysa tutar çıkarırız oradan. Tamam, güzel diyor. Yani günaha düşen de veya hataya düşen de çukura düşen gibidir. Siz onu kafasına taş atmak yerine ona elinizi uzatmalı ya da ip atmalısınız ki çıksın oradan diyor. Ama siz şu anda onun kafasına taş atıyorsunuz. Adamı öldürüyorsunuz diyor.
Ne kadar büyük bir bakış açısı hocam.
Ya bu şey budur.
İslam medeniyetinin tavrı bu yani.
Yani ayet bu şimdi. Fekul inni berim mimma ta'melun. Yani davranışlarla şeyi karıştırmayın diyor. Davranışlarla kişiyi karıştırmayın. Bizde genellikle bu var. Yani bir davranış, bir adam bir yanlış yapmışsa o ya falan zaman böyle yapmıştır.
Sildik adamı.
Ha, bitiyor. Halbuki yani bir insanın iyiliği ve kötülüğü genel manada yaptıklarının yani toplamının işte %50'sine göre bakmak lazım. Hmm. Yani %50'den fazlası +1 ise bence o adam iyiler hanesine yazılmalı. Yani bir kusur, iki kusur, üç kusur olabilir. Yani ama siz adam mesela şeyde de bile öyle. Hani ayetul münafık 3 diye hadis var ya. Yani münafıkın alameti 3'tür. İza haddese kezebe ve izâ vaade ahlefe ve zetümine hâne. Yani konuştuğu zaman yalan konuşur. Efendim vaat ettiği zaman sözünde durmaz. Efendim kendisine bir şey emanet edildiğinde ona ihanet eder. Şimdi bu bir defa değil. Yani onu itiyat haline getiren, alışkanlık haline getiren huyu o. Elinde değil. Konuşunca palavra sıkması, yalan söylemesi gerekiyor. Öyle hissediyor kendisini. Veya söz veren, diyor ya unutmuşum kusura bakma. Yani artık yani onun verdiği söze güvenilmez hale gelmiş olması, hiç sözünde durmaması veya asla güvenilebilen bir adam yani olmaması,
bir şey emanet
edememesi olması münafıklık alameti. Ama bir defa ile değil. Yani onun artık haleti ruhiyesi, hali tabiisi ya da başka ifadeyle bu hale gelmişse tamam. Dolayısıyla insanların da iyilik ya da kötülükle damgalanması için de böyle %90'lık, %100'lük bir kötülük olması lazım ki ondan vazgeçelim. Bir defa ile, iki defa ile sizmeyelim yani.
Ki hocam mesela Kur'an-ı Kerim'de şimdi hatırladım. Hani onlar Allah'ı çok az anarlar ve namaza üşenerek gelirler diyor mesela.
Münafıklar için söylüyor evet. Bunu.
Ama mesela bizim de olur bir vakit namazda evet. Üşendiğimiz evet. Olabilir. Bu münafıklıktan belki bir alamettir. Kendi içimize bunun muhasebesini yapabiliriz. Yani eyvallah. İmanımız zayıflamış olabilir. Rabbimiz olan aşkımız pörsümüş olabilir ama dışarıdan gören birisi sen münafıksın dese
ağrımıza gider.
Ağrımıza gider ve aslında o oradaki eksiğimiz bizim kimliğimizin bir parçası değil.
Evet.
O anki bir davranış.
O haleti ruhiye andaki tabii yani bunlar işte o yüzden insanlara da teşmil ederken, insanlara da bu tip şeylerle damgalarken tabiri caizse yani böyle bir yanlış yapmamalıyız ve insanlarla kusurlarını hiçbir zaman bütünleştirmemeliyiz.
Hocam son birkaç dakikaya girmiş olduk.
Öyle mi?
İsterseniz şöyle kendi bir hatıramı da paylaşayım. En son sizin de duygularınızı evet. Alayım. Bu vefat eden inşallah şehit olduğuna inandığımız kardeşlerimizden hocam. Kaan kardeşimizi ben deniz yakından tanırdım. Hı hı. Yani yaklaşık 1 senedir kendisiyle yazıştık, konuştuk. İlk beni İHA'nın bir şiir gecesine davet etmişti. O zamandan beri az çok heyecanla şahidim. Ve dediğim gibi yani 24'lü yaşlarında belki ama sürekli telefon isteyen, şu hocaya da ulaşalım, bu hocaya da ulaşalım, Süleyman abi şunun da telefonunu ver diyen ve iletişim kurup insanları bir hayra
derdi
davet
olan
eden.
Bir insan yani.
Evet, derdi olan bir insandı.
Çok önemli o.
Şimdi telefonumda hala sesleri duruyor hocam.
Hmm,
yani güzel. Süleyman abi böyle oldu, güzel oldu. Şöyle yaptık, güzel oldu. İşte şuna da katılsan. Ya ben diyorum ki işte bir sonraki zaman katılayım. Bak şu isim daha güzel, benden daha iyi konuşur, onu çağır vesaire. Şimdi sicili bir nevi, bendeki sicili duruyor hocam. Yani bu benim kendi şahitliğim açısından çok kıymetli ve o zaman da hep düşünürdüm. Yani bu Kaanlardaki bu enerji, bu heyecan. Çünkü birkaç arkadaş grubuyla neredeyse akşamları otururlar.
Kaanlar onların
yok hocam. Kaan isminde,
adı Kaan.
Evet, adı Kaan. Kaan Talip Kığlı. O böyle arkadaşlarıyla beraber Kiel soy ismi ama o da muhtemelen öyle bir akrabalık bağlı yok. Yani onların o heyecanı, o muhabbeti hep gözümüzde. İnsanın hakikaten yüreğini kanatacak şekilde de bir muhabbetle, heyecanla bu işleri yaptıklarına şahidiz. Evet. Allah-u Teala rahmet eylesin. Amin. Ben çok Amin. Güzel örnek olduklarına da inanıyorum. İnşallah bu onların hatırası Aziz Hocam. Yani bugünün gençleri için şöyle bir şey söylemiştir Mehmet Lütfü Arslan ağabeyimiz, hatırlıyorum. Yani menkıbelerle gözü yaşaracak gençten ziyade kendisi menkıbe olacak gence ihtiyaç var diyordu.
Evet.
Adeta öyle oldular hocam. Menkıbe oldular yani.
Menkıbe zaten kahramanlık demek biliyorsunuz.
Evet hocam.
Kelime anlamı itibariyle menkıbe, kahramanlık hikayeleri falan diye tercüme edebiliriz. Dolayısıyla kahramanlık deyince illa savaş meydanında değil, efendim işte gönül meydanlarında, duygu meydanlarında, hizmet meydanlarında yapılan kahramanlıklarda bu manada o kahramanlık kapsamındadır. Doğru, yani insanların yani tarih yazmak yerine tarih olmak ve tarihe not düşmek gibi de bir görevleri var. İnşallah bu kardeşlerimiz tarihe canlarıyla not düştüler, hizmetleriyle not düştüler ve inşallah gök kubbede hoş seda bırakarak kısa ömürlerinde çok kıymetli işler yaptılar. Öyle inanıyoruz. Cenab-ı Hak makamlarını, mekanlarını cennet eylesin. Ama böyle bir acı tekrar yaşatmasın. Onu da temenni edelim. Çünkü burada tabii olay nasıl oldu, onlar bizim konumuzun dışında, bir kaza deniliyor. İnşallah yani bir kasıt veya ihmalle yoktur.
İnşallah.
Temenni ederiz. Yani o tarafında çünkü şey yapanlar var, bir kasıt olduğu veya başka şekilde yorumlayanlar oluyor zannediyorum. Yani bizim temennimiz yani bu kardeşlerimizin tertemiz duygularıyla Rablarına kavuştukları istikametindir. Biz o tarafıyla ilgiliyiz. Öbür tarafı hukuki kapsamı devletin işidir.
Ve ayrı bir belki bahis
ayrı
konusu.
Bir alandır. O bizim konumuzun dışında, onu zaten ilgileri takip ediyordur, edeceklerdir. Ama hakikaten bir ihmal veya bir kasıt varsa da onun da mutlaka arkasında durulmalı. Onu da gerekeni yapılmalıdır diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, kıymetli hocam Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ile bir İrfan Gündemi programının daha sonuna geldik. Bugün geçtiğimiz hafta vefat eden İHH'nın, Yedi Hilal'in ve Baykar'ın gönüllüsü dört kardeşimizi rahmetle anmış olduk. İnşallah şehadetleri noktasında hüsnü zan ettik. Programımızın hayırlara vesile olmasını dileriz. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Muhabbetle, hürmetle.